Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet sevgili dinleyenler, 5. sanatta sizlerle bu haftada birlikteyiz. Ben Selami Güder, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bu haftada umarız dolu dolu bir programla karşınızda oluruz. Ben bu hafta önce benim düşüncemde bakalım neler söyleyeceğim.
Benim düşüncem.
Evet sevgili dinleyenler, kitap fuarları vardı. Özellikle Ankara'daki kitap severler büyük bir kitap fuarıyla buluştu. Ben de gittim. Sonra Samsun'a gitmiştik bir vesileyle. Orada da kitap fuarıyla karşılaştık. Sevindirici bir husus söyleyeyim. Hani hep şunu söyleriz ya, işte kitap az okuyoruz. Çok eleştirel yaklaşımlarda bulunuruz. Ben de şahsen bu eleştirilerimi zaman zaman yapmıyor değilim. Fakat özellikle kitap fuarlarının böyle deyim yerindeyse, hani ana baba günü olması, iğne atsan yere düşmeyecek şekilde gerçekleşmesi, bu durum karşısında bir kere daha durdum, düşündüm. Ya acaba biz böyle eleştiriler yapıyoruz, zaman zaman kitap okumuyoruz, kitap az okuyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerle kıyaslandığı vakit evet az okuduğumuz belki bir gerçek. Fakat yani az okuduğumuz tezi acaba çok doğru bir tez değil mi? Yoksa bu konularda bilgi eksikliği mi var, araştırma eksikliği mi var, nedir diye. Çünkü bu kitap fuarlarını görünce insan hakikaten geleceğe dair de umut var oluyor. Baktığımız vakit de kitap okunmuyor tezi gerçek değil. Eğer bu kitap fuarları gerçek bir veri sunuyorsa bize, gerçek bir gösterge oluşturuyorsa bize, buradan hareketle şunu söyleyebiliyoruz ya, evet kitap okunmuyor tez çok doğru değil. Tabi bunun belki tek başına şu söylenebilir. Tek başına kitap fuarları kitap okuduğumuzun bir göstergesi olmayabilir. Bununla beraber mesela geçen haftalarda okumuştum, işte bandrol ve tescil rakamlarıyla alakalı. Yani milyonlarca, yüz milyonlarca bandrolden bahsediyoruz. 407 milyon bandrol satışı yapılmıştım. Bu da bir gösterge. Bunları alt alta koyduğumuz vakit ya bir kitapla alakalı bir piyasa var. Ciddi bir sektör oluşmuş vaziyette ve insanlar da akın akın kitap fuarlarına koşuyorlar. Bütün bunların belki yeterli gösterge olmadığından bahsetsek bile elbette bunların da bir gösterge olduğunu ortaya koymak gerekecek. Yani kabul edelim, bu bir gösterge ve sevindirici bir gösterge. Şimdi kitap okumak neden önemli diye bir baktığımızda sevgili dinleyenler, bir kere her şeyden önce bizim dinimiz oku diye başlıyor. Hani oku dediğine göre bu bir emir. Hani namaz kıl nasıl bir emirse, oruç tut nasıl bir emirse, bu buyruk nasıl yukarıdan biz inananlara gelmişse aynı şekilde, hatta ilk emir olarak oku emri var. Bunun sadece peygambere hitaben yapılmış bir emir olduğunu herhalde kimse düşünmeyecektir. Böyle düşünen yoktur. Dolayısıyla bizim ya bütün dünyada herkesten daha fazla kitap okuyor olmamız lazım. Çünkü neden? Bizim dinimizin bir kere bize ilk emri oku. Dolayısıyla bu açıdan kitap okumak çok önemli, önemsiyoruz. İkincisi de oku emrini sadece Kur'an oku olmadığını da vurgulamak gerekiyor. Burada bir daha geniş perspektifle bir ilimden bahsetmek, bilimden bahsetmek, işte kainatın okunmasından bahsetmek, hatta belki insanların okunmasından bahsetmek gerekecektir. Dolayısıyla bir oku emrinin gereğini bizim herkesten daha fazla yapmamız lazım, yerine getirmemiz lazım. Ve öbür taraftan da bu konuya bizim çok daha fazla hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Tabii Cenab-ı Allah bize oku demişse, böyle buyurmuşsa bunun zaten hiç tartışmasız apayrı bir hikmeti vardır. Yani okumanın artık gerekliliği konusunda en cahilimiz bile bu konuda mutabıktır. Yani okumanın faydaları konusunda hemen hepimiz aynı fikirdeyiz. Çok okuyanımız da, az okuyanımız da, hiç okumayanımız da, hatta belki hiç okumayanımız, en cahilimiz daha fazla bunun ihtiyaç olduğunu görmektedir. Yani okumanın ne kadar faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Öbür taraftan okumak da bu bizim ve insanlarımızın okumaktan maksadının sadece okula gitmek olmadığını da vurgulamak gerekiyor. Yani analarımız, babalarımız bize oku diye çok nasihat vermişlerdir. Baktığımızda sadece aman okula git, sadece aman diplomanı al demek değildir bu. Sadece ekmeğini kazan demek değildir. Evet, okumanın bu tür faydaları da yok değildir elbette. Ya bize ekmek de kazandırmaktadır. Ama ondan ötesi bir kere bizim kişisel eğitimimiz açısından, dünyaya bakışımız açısından, dünyayı anlamamız açısından ve hatta bu dünyaya neden geldiğimizi kavramamız açısından okumak bize büyük faydalar sağlayacaktır. Bunu bir kere tartışmasız ortaya koymak gerekiyor. Sevgili dinleyenler, tabii hal böyle. Yani okumanın faydaları üzerine buradan saatlerce konuşmak mümkün. Fakat bugün konumuz elbette okumak değil. Yani okumanın faydalarını aktarmak değil. Bugün aslında kitap üzerine. Kültür sanat dediğimizde de kültür sanatın birçok unsuru var. Hayatımızın her alanını kuşatan, kapsayan bir olgudan bahsediyoruz kültür sanat dediğimiz vakit. Fakat kültür sanatın asıl beslendiği alana baktığımız vakit nedir? Kitaptır. Yani kültür sanatı, kültür sanat hayatımızı besleyen ana damar, ana akım kitaptır. Dolayısıyla kitap dünyasının canlı olması, kültür ve sanatın canlı olması anlamına gelmektedir. Kitapla bağı olmayan bir medeniyetten söz etmek mümkün değildir. Ya yani bunu da gene altını çizmek, özellikle vurgulamak gerekiyor. Bakın, medeni toplumlar kitabı adeta kutsayan toplumlardır. Kitaba büyük önem veren toplumlardır. Fakat öbür taraftan bir de barbar toplumlar vardır. Bunlar da zaman zaman kitap yakmaktadırlar, kitapları yakarlar. Kitap dünyasının yok edilmesi, kitapların yakılması bir medeniyetin yok edilmesi demektir. Medeniyet düşmanlığı ise zaten barbarlık demektir. Yani bu işin lamicimi yok. Geçmişte mesela Moğollar bunu yapmıştır. Gerçekten hani insanlık tarihine baktığımız vakit medeniyetlerin inkıtaya uğradığı dönemler olmuştur. Özellikle İslam medeniyetinin bu anlamda büyük bir düşüş yaşamasına baktığımızda, o döneme baktığımızda Moğol istilasının maalesef büyük zararlar verdiği durumlarıyla karşılaşmışızdır. İşte bir Endülüs medeniyeti keza aynı şekilde yok edilmiştir. Yani o dönemlerden geriye maalesef çok şey kalmamıştır. Bugün İslam medeniyeti dediğimizde Moğollar İslam dünyasının kalbine hançer saplamak suretiyle, oradaki bütün yazılı eserleri imha etmek, yakmak suretiyle doğudan İslam dünyasına, İslam medeniyetine büyük hasarlar vermişlerdir. Öbür taraftan Endülüs medeniyetinin yok olmasıyla beraber, orada büyük bir medeniyetin yok olmasıyla beraber de bu defa da İslam medeniyetinin batı ayağı, batı kolu yok edilmiştir. Dolayısıyla İslam medeniyeti bu kitap üzerinden gidecek olsak iki kere inkıtaya uğramıştır, doğusuyla batısıyla. Daha yakın tarihlere gelecek olursak Hitler Almanyası'nda gene keza kitaplar yakılmıştır. Bu bir barbarlıktır, bu bir medeniyet düşmanlığıdır. Kitapları, tarihi eserleri korumak ise medeniyetin bir gereğidir. Evet değerli dinleyenler, maalesef daha önceki bölümlerde de muhtemelen bahsetmişimdir. Kitabın ve okumanın çağımızda rakipleri çoğaldı veya kitap okuma ile ilgili handikaplar çoğaldı. Nedir diyecek olsak mesela cep telefonları ve nedir diyecek olsak mesela internet. Zaten televizyon en büyük rakip olarak epey süredir kitaplarla rekabet ediyor. Maalesef kitap okuma oranları daha da azaltıyor. Ama öbür taraftan bir de sosyal medya dediğimiz olguyla karşılaştık, internet dünyasıyla karşılaştık. ve cep telefonları, akıllı telefonlarla karşılaştık ve bunlar da maalesef zaten okuma alışkanlıkları bakımından sıkıntı içerisindeydi ki bunlar iyice belki okuma alışkanlıklarını yok etmeye başladılar. Ya bu konuda çocuklara belki çok kızıyoruz ama çocuklara değil, öncelikle kendimize de kızmamız gerekiyor diyelim. Ve en başa dönersek Cenab-ı Allah'ın ve kitabımızın ilk buyruğunun oku olduğunu hatırlatarak, okumanın önemine tekrar vurgu yaparak bu bölüme noktayı koyalım.
Kitap Dünya.
Evet sevgili dinleyenler, Kitap Dünya bölümünde Yakup Kadri'den bahsedeceğiz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bahsedeceğiz ve onun Sodom ve Gomorra isimli eserinden bahsedeceğiz. Bu eser ve Yakup Kadri yakın tarihimizin zaten en önemli romancılarından bir tanesidir. Verimli, velüt bir yazardır, üretken bir yazardır. Sodom ve Gomorra'da Yakup Kadri'nin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Mütareke dönemini anlatır. Mütareke dönemi dediğimiz vakitte zaten yakın tarihimizle alakalı önemli bir dönemden bahsediyoruz demektir. İşgal altındaki İstanbul'daki sosyal hayattan ve biraz da dejenere olmuş sosyal hayattan bahseder Yakup Kadri bu eserinde. İngilizlerin özellikle işgali altındadır. Tabii bu arada Almanlar vardır, Fransızlar vardır. Ama esas başat güç, esas işgalci güç İngilizlerdir, İngiltere'dir. Maalesef tabii özellikle bu işgalcilere karşı bir milli ruh, milli heyecan, tarihi olgu olarak vardır ve netice itibariyle İstanbul'da, vatanda, Türkiye'de, Türkiye topraklarında kurtarılmıştır çok şükür. Fakat bir de o dönem içerisinde değerli dinleyenler, bu işgalci güçlere yaranmak isteyen işbirlikçi diyebileceğimiz dışarıyla entegre ve maalesef toplum içerisinde böyle asalak tiplerin, asalak bir güruhun olduğu bir vakadır. Ve bunlar belki her toplumda görülür fakat o dönemde bir vaka olarak da o dönemin İstanbul'unda da bu tiplerle karşılaşılmıştır. Ve zaten Yakup Kadri de bu eserinde bunlardan bahsetmektedir. Sami Bey ve ailesi merkezli bir romandır. Onların yaşamını anlatmaktadır. Özellikle Sami Bey'in biricik kızı Leyla Amerikan kolejlerinde okumuştur. Maalesef milli terbiye almamıştır, öyle diyebiliriz. Aile değerleri de çok oturmamıştır. Milli düşünce, milli ruh çok fazla yoktur. Ve baktığımızda Sami Bey ve ailesinde eşi de kezalidir, kendisi de kezalidir. Ve yakın çevresi de Nuri Hanımlar, Aziz Hanımlar, Atıp Beyler. Bu muhit böyle bir muhittir ve bunlar işgalci güçlerle iç içe olan bir muhittir ve çeşitli toplantılarla, partilerle, çay partileriyle bir araya gelmektedirler ve bir ilişki gelişmektedir. Ve netice itibariyle Sami Bey'in kızı Leyla ile işgalci güçlerin komutanı arasında da bu yaranmaktan, yaranma güdüsünden hareketle bir ilişki başlamıştır. Bir duygusal ilişki de başlamıştır. Ama Leyla aynı zamanda nişanlıdır. Nişanlısı da İngilizlere karşı, işgalcilere karşı böyle bir tepkisel hareketler, yani çok milli ruhunun başlangıçta geliştiği söylenemese de yani zaten normal bir insan duygusu, düşüncesi bunu kabul etmez. Yani işgalcilere karşı bir reaksiyon gösterir. Çok böyle bununla ilgili milli bir ruh olmasa bile bir normal insan, vatanıyla az çok gönül bağı olan, milletiyle az çok gönül bağı olan insan buna tepki gösterecektir. İşte Leyla'nın nişanlısı da o anlamda İngilizlerden, işgalci güçlerden çok haz etmez ve zaman zaman karşı karşıya da gelirler. Fakat her ne kadar Leyla ile ilişkileri böyle inişli çıkışlı da olsa, ve nişanlısı buna tepki de gösterse bir türlü Leyla o muhitten kopamaz, o anlayıştan kopamaz. Nişanlısıyla karşı karşıya, Necdet'le karşı karşıya geldiği tartıştıkları, kavgalar ettikleri durumlar olmuştur, olmaktadır. Fakat gel gör ki Leyla bir türlü de o muhitten kopamamaktadır. Necdet bu tepkisini çeşitli sebeplerle, çeşitli şekillerde ortaya koymuştur. Fakat Leyla'ya karşı da bir zaafı da vardır. Ya duygusal bir yakınlığı da vardır. Bir türlü de hani ne halim varsa gör deyip kapıyı çekip gidememektedir. Böyle bir zaaf içerisindedir. Fakat gel zaman git zaman tabii Leyla ile Leyla'nın zaafları, İngiliz komutanla olan ilişkileri, bu arada o sadece onlar çerçevesinde de değil, o muhitle adeta içli dışlı olmuş böyle ilişkiler. Yani tam bir gerçekten Sodom ve Gomorra diye tarif ettiği Yakup Kadri'nin ilişkiler ağı gelişmektedir. Yani uzun uzadıya şimdi bunlardan bahsetmeyelim. Ve en nihayetinde sevgili dinleyenler, bu roman yakın tarihimize ışık tutan, ayna tutan, o dönem toplumsal belki sefahet alemlerini ortaya koyan, toplumsal çürümeyi ortaya koyan önemli tarihi eserlerden bir tanesidir. Bu mutlaka ben biraz çerçeveyi çizdim ama tabii merakı da tamamen öldürmemek adına biraz o kısmı boş bırakarak, o kısmı tam vermeyerek sizi bu kitabı mutlaka okumanız gerekir diye bir tavsiyeyle bunu bitirmek isterim. Sevgili dinleyenler, kozmopolit ruhlar, toplum içerisinde bu tür unsurlar her dönem olmuştur. Zaten tarih aynı zamanda günümüze ve geleceğe ışık tutması bakımından önemlidir. Bu tür tarihi dönemeçlerle ilgili, dönemlerle ilgili romanlar da bu anlamda ekstra önem arz etmektedir. Ve mesela şimdi bugüne geldiğimizde de bu tarz bir yaklaşımda olan insanlar yok mu? Var. Yani Türkiye'den çok işte rakiplerini, düşmanlarını haklı gören, içeriden çok dışarıyla bağlantı içerisinde olan ve menfaatlerini birleştirmiş, bütün menfaatlerini dışarıya bağlamış, umutlarını dışarıya bağlamış insanlar, gruplar her zaman olmuştur, bugün de olmuştur. İşbirlikçiler bugün de vardır ama tabii geçmişten ders alacağız, bugüne ışık tutacağız sevgili dinleyenler.
Kültür, sanat.
Sevgili dinleyenler, kültür sanatta bu hafta sizlere önemli, belki renkli, güzel haberler okuyacağımızı umuyorum. Tabii kültür sanatla alakalı yaşananları da vermek lazım ki, gelişmeleri de aktarmak lazım ki sadece kültür ve sanat dediğimizde bir fantaziden bahsetmiş olmuyoruz. Aynı zamanda yaşayan bir toplumsal gerçekten bahsetmiş oluyoruz. Bunu özellikle vurgulamak, özellikle altını çizmek gerekiyor. Sevgili dinleyenler, tabii Kadınlar Günü'nü de geride bıraktık. Biz geriye dönük olarak kutlayalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım. Bu arada kadınlardan özellikle bahsedeceğiz. Ev işlerini bitirip saz kursuna gidiyorlar diyor. Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaşları 18 ila 65 arasında değişen 20 kadın haftanın 3 akşamı buluşup saz kursuna gidip stres atıyor. Tabi sadece kendileri stres atmış olmuyor, aynı zamanda bir kültürel etkinlik ortaya koymuş oluyorlar. Ben bu haliyle hem kadınlarımızı tabii kutlamak istiyorum, hem de Halk Eğitim Merkezi bu konuda kadınlarımızı oraya çekip saz kursu düzenliyor. Tabii hepsini kutladıktan sonra da asıl bu kadınların bir de kocalarını kutlamak lazım. Çünkü ev işi dururken, köyde bağ bahçe dururken kadınlarına, eşlerine, annelerine, kızlarına hadi bakalım saz kursu dediğinde onu böyle hoşgörüyle karşılayan, arkasında duran, destekleyen babaları, eşleri hepsini ayrı ayrı belki kutlamak gerekiyor. Yöresel kıyafetleriyle, şalvarlarıyla, yemenileriyle kursa renk katıyor bu kadınlar. Mesela 50 yaşında iki çocuk annesi Türkan Uysal var. Huzurluyuz diyor, psikolojimiz düzeldi diyor, ağrımız, sızımız, hiçbir şeyimiz kalmadı diyor. Eşim de önceden beri çalar zaten diyor. Mesela saz kursunda saz çalar diyor. Artık ben çalıyorum, o söylüyor diyor. Küçük böyle bir kültürel etkileşim. Ama etkileri tabii sadece o köyle sınırlı kalmıyor. Bakın biz burada Türkiye'nin Sesi radyolarından bunu duyurmuş oluyoruz. Dolayısıyla kadınlarımızı da bir kez daha kutluyoruz. İşte kültürel atmosfer dediğimiz şey biraz bu. Yani herkes kendi çapında. Yani herkese yani sen iyi bir şair ol demiyoruz. Herkese sen işte türkü söyle, şarkı söyle demiyoruz. Herkese sen resim yap demiyoruz. Herkese sen Picasso'dan anla demiyoruz. Fakat herkes yeteneği neyse, beğenisi neyse o düzeyde bir kültürle, sanatla uğraşabilir, bir uğraşı edinebilir ve kendi hayatını da bu anlamda zenginleştirebilir. Sevgili dinleyenler, Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi sahnelenecek diyor. Ülkede 2016 yılında kurulan eğlence kurumuna bağlı Eğlence Ruznamesi yani Günlüğü isimli sitede başkent Riyad'daki Prenses Nura Binti Abdurrahman Üniversitesi'nde Cuma ve Cumartesi günleri Anter ve Abla isimli opera gösterisinin sahneleneceği duyuruldu. Gösterinin Anter ve Abla'nın sevgisini anlatan Arapça opera olacağı ifade edilen sitede gösteri kapsamında şiirler okunacağı, bedevi yaşantısına ait detaylarla kıyafetlerin renk katacağı bir sunum sergileneceği aktarılıyor. Eğlence Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı ruznamesinde 56 şehirde en az 5000 etkinlik tasarlandığı açıklanmıştı daha önceden. Kurum ayrıca eğlence sektörüne gelecek 10 yıl içerisinde 64 milyar dolarlık yatırım yapılacağını da kaydetmiştim. Evet, öte yandan kurumun CEO'su Amr El Medeni de Suudi Arabistan'da ilk olacak uygulamaya imza atıldığını ve opera binası inşasına başlandığını duyurmuştum. Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'ndan Aralık 2017'de yapılan yazı açıklamada ise sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş. İlk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği de ifade edilmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini ılımlı İslam'a döndürme sözü vermişti diyor. Evet, Suudi Arabistan bir değişim, dönüşüm yaşıyorken içerisinde en son kabine bakanlar da değişmişti. İlk defa bir kadın bakan da atanmıştı. Bunu da bir parantezçi cümle olarak verelim. Bakalım Suudi Arabistan'daki bu değişim, bu dönüşüm Suudi Arabistan'ı nereye götürecek? Değerli dinleyenler, bir diğer haber, 2000 yıllık Perge Tiyatrosu restore edilecek diyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı dünyanın en görkemli antik kentlerinden 13 bin kişilik Perge Antik Tiyatrosu'nun ilk kez yapılacak restorasyonu için 3 milyon TL ödenek ayırdı değerli dinleyenler. Antalya'nın Aksu ilçesinde Pamfilya dönemi başta olmak üzere birçok uygarlığa başkent yapan Perge Antik Kenti'nde yer alıyor bu tiyatro. Efes ile Aspendos tiyatroları kadar görkemli sayılabilecek 13 bin kişilik amfitiyatro ilk kez restore edilecek. Milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen antik tiyatronun restorasyon projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce tam 3 milyon TL kaynak ayrıldı diyoruz. Bakanın ziyaretiyle gündeme gelmişti. Tarihi milattan sonra 2. yüzyıla kadar uzanan Perge Antik Tiyatrosu'nun bugüne kadar restore edilemediğine dikkat çeken Antalya Röleve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü de bu konuda bakanın ziyaretiyle bunun gündeme geldiğinden bahsetmişti sevgili dinleyenler. Öz malzemeleri kullanılacak diyor yeni haberin bir ayrıntısı. Yaklaşık 3 milyon TL'lik ödenekle Antik Tiyatro'nun restorasyon projesini hazırlama çalışmalarına başlanıldığını belirten Cemil Karabayram, bu çok ciddi bir gelişme çünkü Pergi Tiyatrosu hiç ele alınmamıştı. Bütün yapının kendi öz malzemeleri yerinde, kendi öz malzemeleriyle tekrar restore edilecek. Pergi Tiyatrosu belli bir dönem güvenlik gerekçeleriyle turizme de kapalıydı diyor. Ve burada Pergi Antik Tiyatrosu'nda gladyatör oyunları da yapılmıştı sevgili dinleyenler. Bunu da antiparantez belirtelim.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, geldik programın en güzel yerine, dizelerden bölümüne. Dizelerden bölümünde şiir okuyoruz. Daha doğrusu ben okumuyorum, Nilgün Doruk seslendiriyor. Bugün de bu haftada harcanmakta zaman diyecek Nilgün Doruk. Şairi kim diye sormayın, bendeniz Selami Güder, onu ifade edeyim. Bakalım beğenecek misiniz? Herhalde Nilgün Doruk seslendirirse beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bu duygularla şiirin üzerine gene söz laf etmiyoruz. Şiirden sonra programa nokta koymuş oluyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle.
Harcanmakta zaman her cahil sokaklarda. Yalnızlık içre kalabalıkların arasında. Pul olmuş, para gibi değersiz harcanmakta. Her şey vakitli vakitsiz. Hatta su, hatta hava. Hatta renkten renge, şekilden şekile girip kendini paralar dururken insan, huzursuz kalabalıkların sel olup aktığı sokaklarda. Ölçüsü kaçmış yakınlıkların, sulu sepken sevdaların ne kıymeti var? Sevda bilmez ellerde, kalbi kırılırken bir çiçeğin. Rabbim klasik gelsin sorular. Zira zoruma gidiyor test usulü sınanmak ya da ezilmek ve bir çiçek gibi çiğnenmek kaldırımlarda. Sen zemheriyi bilirsin çiçek. Mart soğuğunun yabancısı değilsin. Seher vakti için üşüyerek gözyaşı döktüğünü gördük. Kırağının vurduğu yapraklarını. Açma çiçek, açma duvarlar arasında. Ve böyle hoyrat zamanlarda. Üzülebilir, hatta kırılabilirsin. Beton soğuklarını tanımadın sen daha. Güneşe ve sevdaya hasret üşütebilirsin. Yüzünde solgun bir gülümseme, şimdi ölebilirsin. Peşinden seyirttiğimiz hazlar, lezzetler, tam da hüzün kıvamında gün batımında. Kirli ilişkilerin kirlettiği modern zamanlarda, yani serbest piyasa koşullarında. Avare dolaşıyorum, başımda kavak yelleri. Hayli yukarılarda gözlerim, serazat kuşlarda aynı havalarda. Kâfidir havanın suyun kirletildiği. Genç kızlar kirlenmesin, üzülmesin annelerim. Beşinci sanat. Thank you. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.